Ayrım 20. Çılgın gibi Suat Derviş. Sayfa 264. Muhsin yatağının yanından uzaklaşıp odadan çıkınca Celile yavaş yavaş yatağının içinde doğruldu. Muhsin, "Bela," demişti. Karnında yaşamaya başladığını hissettiren, onun ve kendinin çocuğu olacak bu biçare mahluk için "Bela," demişti. Niçin bu çocuk bir belaydı? Dünyadaki insanların hepsi evlat sahibi oluyorlardı da niçin Celile bir çocuğa ana olmak vaziyetine düşünce onun çocuğu bir bela oluveriyordu? Bu çocuğun annesi de babası da hayattaydı. Bu çocuk fakir bir evde dünyaya gelmiyordu. Bu çocuk ne babanın omuzlarına bir yük ne annenin çalışmasına bir engel oluyordu. Bu zavallı mahlukun neden annesi için bir bela olacağını anlamaya imkan yoktu. Bu çocuk eğer Muhsin'in kendisini sevse, eğer Muhsin kendisiyle ölünceye kadar yaşamaya karar verse, hiçbir zaman bir bela olamazdı. Bu çocuğun bela diye vasıflandırılmasındaki yegane sebep buydu. Bu çocuk doğduğu zaman onun istikbalini düşünmek icap edecek, ona bir isim, bir haysiyet vermek icap edecekti. Ve bunun içinde Muhsin Celile ile olan münasebetini meşru ve devamlı bir izdivaç bağına tahvil etmek mecburiyetinde kalacaktı. O halde Muhsin bu çocuğa bir bela derken Celile için değil kendisi için bir bela telakki ediyordu. Celile ile evlenmeye kendini mecbur edecek bir bela. Daha ne kadar zaman seveceğini bilmediği, belki de şimdiden sevmekten vazgeçtiği bir kadınla kendi hayatını ölünceye kadar birleştirmeye sebep olacak bir bağ. Artık Celile'nin bir şeyi kabul etmesi lazımdı. Muhsin onu zannettiği gibi sevmiyordu. Muhsin'in bugün kendisine bakarken gözlerine dolan o çirkin, o düşman bakışı hatırlayınca bütün vücudu ürperiyordu. Muhsin'i hiçbir zaman bu çehresiyle görmemişti. Bu bakışlar onun yüzünü, onun şahsiyetini ne kadar değiştirmişti. Hayır, Celile kendisine bu kadar fena bakabilen bu adamı tanımamıştı. Celile bu yeni Muhsin'i hiç bilmiyordu. Muhsin'in bu kadar kötü bakabileceğini hiç düşünmemişti. Muhsin'in bu çocuğun dünyaya gelmesine muhalif olduğunu hissettiği andan beri içinde kuvvetli bir istek duyuyordu. Şuurunun bütün karşı koymalarına rağmen bu istek Muhsin'in arzusuna muhalefet etmek ateşiyle tutuşuyordu. Vücudunda tekevvün, oluşmak, meydana gelmek, etmeye başlayan hayatı imha etmek fikri karşısında bütün insan ve dişi insiyakları isyan halindeydi. Vücudunda mevcudiyetini hissettiği andan beri karşısına dikilmiş bir ölüm tehlikesi gibi korktuğunu ve onu imha etmek suretiyle bundan kurtulmak istediğini zannettiği bu hayat. Vücutsuz ve çehresiz hayat birdenbire onun için kıymetli bir varlık oluvermiş gibiydi. Şuurdan da, mantıktan da, her şeyden de kuvvetli bir duygu ona kıpırdanışlarını vücudunda hissetmeye başladığı bu meçhul varlığı muhafaza etmek ve onu korumak arzusunu kendisine vermekteydi. O bu çocuğu doğurmamak, o hiçbir zaman bir çocuk doğurmamak istemişti. Bu hissinin samimiyetine daima inanmıştı. Bir çocuğun onun için, tıpkı annesi için olduğu gibi, bir ölüm ve bir felaket olacağından korkmuştu. Halbuki şimdi, yine anne olmayı istememek, itiraz etmek istiyordu. Ve aynı zamanda bu itirazlarının, korku ve vehimlerinin bir başkası tarafından yok edilmesini, bunun bir tehlike olmadığına ikna edilmeyi istiyordu. Anne olduğu zamandan beri tabiat ona bu vazifeyi tahmil edeceğinden beri o anne olmayı istiyordu. Bu şuur değil, bu bir fikir ve mülahaza neticesi değildi. Bu bir insiyaktı. Evet, hayatında ancak şimdi müspet bir varlık olmuştu. O da üzerine mühim bir vazife almış ve onu başarmaya çabalayanların gururu içindeydi. Ve Muhsin'in kendisini sevmediğini hissetmekten ızdırap çekerken, bir taraftan da vücudundaki bu yeni hayatı duymadan göğsünden koparıp almak isteyen bu insana karşı kalbinde bir kin hissediyordu. Celile'nin dişilik ve analık insiyakları şimdi müdafaa halindeydi. Ve müdafaa halindeki bu insiyaklar Muhsin'de sadece bir düşman görmeye başlamışlardı. Bu Celile'nin şuurunda olmayan şeylerdi. Ve Celile tahlil edemediği, anlayamadığı hislerin kasırgası içinde bunalmış kalmıştı. Celile'nin insiyakları ne kadar isyan halinde olursa olsunlar, haricin tesiriyle şuuru şu neticeye varmış bulunuyordu. Muhsin'in hakkı var. Dünyaya getireceğim bu mahluk bir bela değil de nedir? Artık sizi sevmeyen bir erkeğin çocuğuna, hem de kendi hayatınızı tehlikeye koyarak can vermek. Ne delilik? Hem niçin dünyaya bir insan daha getirmiş olmalı? Ben ne oldum? Ne kadar bahtiyar oldum? Dünyaya getirdiğim çocuk ne olacak? Ne kadar bahtiyar olacak? Evet, hep kendi kendine bunları tekrarlıyordu. Dünyaya ne getireceksin? Senin gibi şaşkın, avare, gayesiz bir mahluk. Senin dünyaya getirdiğin çocuk ne olabilir? Ve kendisinin bu kadar gayesiz, ümitsiz, avare ve bedbaht olduğunu birdenbire keşfederek derin bir yeis içine düşüyordu. Ve işte bunun içinde "Doktor geldi." dedikleri zaman Celile hiç itiraz etmeden onu odasına kabul etti. Ve yine itirazsız olarak onun Maçka'daki kliniğine karnındaki beladan kurtulmak için gitti. Celile Doktor Raif'in kliniğinde 5 gün yattı. Bazen gayet basit bir şekilde geçen bu ufak ameliyat Celile'yi bir hayli sarsmış bulunuyordu. Celile'nin 5 günü küçük beyaz duvarlı ve pencerelerinden boğazın bir kısmı adalara kadar Marmara Denizi'ni gören 4 köşe bir odada geçti. Burada bu hastane odasının sessizliği içinde Muhsin'den uzak geçirdiği bu 5 gün onun için elemli oldu. Çünkü kendisini böyle bir ameliyat için kliniğe yollamış olan Muhsin, ne ameliyat günü ve ne de ondan sonra Celile'yi ziyaret etmek için kliniğe gelmedi. Gelmek istiyordu fakat gelemedi. Çünkü Muhsin herkes tarafından tanınan bir insandı. Bu kadar tanınmış bir adamın o kliniğe girip çıkması, oradaki hastanın kim olduğunu ve hastalığının ne şekilde bir hastalık olduğunu herkese öğretebilirdi. Muhsin Ahmet'in sayesinde yıllarca hususi hayatının herkesin bildiği bir rezalet şeklinde ortalarda süründüğünü görmüştü. Artık bu neviden münasebetlerini boşboğazların unutmasını, yeni bir vesile bulup kendisinden bahsetmemesini istiyordu. Muhsin Demirtaş metresine kürtaj yaptırmış. Hakikaten tam şantaj mevzuydu. Veya maazallah bu Ahmet'in kulağına giderse, iş zabıtaya bile aksedebilirdi. Muhsin bütün bunların önüne geçmek için ve Celile'nin hastanede olduğunu kimse bilmesin diye Celile'yi pek ziyade görmek istemesine rağmen görmeye gitmemişti. Celile 5 gün yatağının içinde acı bir inkisarla yandı. Muhsin'in bu hareketinde Celile'nin yegane gördüğü taraf, gördüğünü ve anladığını hissettiği taraf onun kendisini sevmemesiydi. Çocuğun dünyaya geleceğini öğrenir öğrenmez kendisine karşı takılmış olduğu sert tavrı, o çocuktan bir an evvel kurtulmak için Celile'yi kırmaktan bile çekinmeden gösterdiği isticali, her şeyi bu sevgisizliğin, bu bakışın bir tezahürü olarak kabul ediyordu. Ondan bir çocuğun oluşunu istemeyecek, ondan dünyaya gelecek çocuğun aralarında ciddi bir bağ teşkil etmesinden ürkecek, onunla evlenemeyecek kadar onu sevmiyordu. Hastane odasının bembeyaz duvarları arasında beyaz önlüklü hasta bakıcıların duvar gibi hissiz çehrelerini görerek geçirdiği bu 5 günün yalnızlığı içinde Celile hep bunu düşünmüştü. Bu günlerin her birinde Doktor Raif şahsen birkaç kere onun odasına gelmiş ve Muhsin'in telefonla hatırını sorduğunu ona bildirmişti. Doktor Raif ona gayet dost bir ihtimam gösteriyor ve Muhsin günde 2-3 kere kendisini telefonla arıyordu. Her sabah güzel bir buket yolluyordu. Fakat hepsi bu kadar. Muhsin görünmüyordu. Muhsin tarafından sevilmemek acısı Celile için hakiki bir ızdıraptı. O, Muhsin'in aşkına varlığını teslim ederken hiçbir zaman bu aşkın günün birinde ona böyle bir üzüntü olacağını, böyle bir ıstırapla sonuna yaklaşacağını düşünmemişti. Muhsin'in bu çocuğun dünyaya gelmesine muhalif olduğunu hissettiği andan beri içinde kuvvetli bir istek duyuyordu. Şuurunun bütün karşı koymalarına rağmen bu istek Muhsin'in arzusuna muhalefet etmek ateşiyle tutuşuyordu. Vücudunda tevekkün, oluşmak, meydana gelmek, etmeye başlayan hayatı imha etmek fikri karşısında bütün insan ve dişi insiyakları isyan halindeydi. Vücudunda mevcudiyetini hissettiği andan beri karşısına dikilmiş bir ölüm tehlikesi gibi korktuğunu ve onu imha etmek suretiyle bundan kurtulmak istediğini zannettiği bu hayat, vücutsuz ve çehresiz hayat, birdenbire onun için kıymetli bir varlık oluvermiş gibiydi. Şuurdan da, mantıktan da, her şeyden de kuvvetli bir duygu, ona kıpırdanışlarını vücudunda hissetmeye başladığı bu meçhul varlığı muhafaza etmek ve onu korumak arzusunu kendisine vermekteydi. O bu çocuğu doğurmamak, hiçbir zaman bir çocuk doğurmamak istemişti. Bu hissinin samimiyetine daima inanmıştı. Bir çocuğun onun için tıpkı annesi için olduğu gibi bir ölüm ve bir felaket olacağından korkmuştu. Halbuki şimdi yine anne olmayı istememek, itiraz etmek istiyordu. Ve aynı zamanda bu itirazlarının, korku ve vehimlerinin bir başkası tarafından yok edilmesini, bunun bir tehlike olmadığını ikna edilmeyi istiyordu. Anne olduğu zamandan beri tabiat ona bu vazifeyi tahmil ettiğinden beri o anne olmayı istiyordu. Bu şuur değil, bu bir fikir ve mülahaza neticesi değildi. Bu bir insiyaktı. Evet, hayatında ancak şimdi müspet bir varlık olmuştu. O da üzerine mühim bir vazife almış ve onu başarmaya çabalayanların gururu içindeydi. Ve Muhsin'in kendisine sevmediğini hissetmekten ızdırap çekerken, bir taraftan da vücudundaki bu yeni hayatı duymadan göğsünden koparıp almak isteyen bu insana karşı kalbinde bir kin hissediyordu. Celile'nin dişilik ve analık insiyakları şimdi müdafaa halindeydi. Ve müdafaa halindeki bu insiyaklar Muhsin'de sadece bir düşman görmeye başlamışlardı. Bu Celile'nin şuurunda olmayan şeylerdi. Ve Celile tahlil edemediği, anlayamadığı hislerin kasırgası içinde bunalmış kalmıştı. Celile'nin insiyakları ne kadar isyan halinde olursa olsunlar, haricin tesiriyle şuuru şu neticeye varmış bulunuyordu. Muhsin'in hakkı var. Dünyaya getireceğim bu mahluk bir bela değil de nedir? Artık sizi sevmeyen bir erkeğin çocuğuna, hem de kendi hayatınızı tehlikeye koyarak can vermek, ne delilik? Hem niçin dünyaya bir insan daha getirmiş olmalı? Ben ne oldum? Ne kadar bahtiyar oldum? Dünyaya getirdiğim çocuk ne olacak? Ne kadar bahtiyar olacak? Evet, hep kendi kendine bunları tekrarlıyordu. Dünyaya ne getireceksin? Senin gibi şaşkın, avare, gayesiz bir mahluk. Senin dünyaya getirdiğin çocuk ne olabilir? Ve kendisinin bu kadar gayesiz, ümitsiz, avare ve bedbaht olduğunu birdenbire keşfederek derin bir yeis içine düşüyordu. Ve işte bunun içinde "Doktor geldi" dedikleri zaman Celile hiç itiraz etmeden onu odasına kabul etti. Ve yine itirazsız olarak onun Maçka'daki kliniğine karnındaki beladan kurtulmak için gitti. Celile Doktor Raif'in kliniğinde 5 gün yattı. Bazen gayet basit bir şekilde geçen bu ufak ameliyat Celile'yi bir hayli sarsmış bulunuyordu. Celile'nin 5 günü küçük, beyaz duvarlı ve pencerelerinden boğazın bir kısmı adalara kadar Marmara Denizi görülen 4 köşe bir odada geçti. Burada bu hastane odasının sessizliği içinde Muhsin'den uzak geçirdiği bu 5 gün onun için elemli oldu. Çünkü kendisini böyle bir ameliyat için kliniğe yollamış olan Muhsin, ne ameliyat günü ve ne de ondan sonra Celile'yi ziyaret etmek için kliniğe gelmedi. Gelmek istiyordu. Fakat gelemedi. Çünkü Muhsin herkes tarafından tanınan bir insandı. Bu kadar tanınmış bir adamın o kliniğe girip çıkması, oradaki hastanın kim olduğunu ve hastalığının ne şekilde bir hastalık olduğunu herkese öğretebilirdi. Muhsin Ahmet'in sayesinde yıllarca hususi hayatının herkesin bildiği bir rezalet şeklinde ortalarda süründüğünü görmüştü. Artık bu neviden münasebetlerini boşboğazların unutmasını yeni bir vesile bulup kendisinden bahsetmemesini istiyordu. Muhsin Demirtaş metresine kürtaj yaptırmış. Hakikaten tam bir şantaj mevzuydu. Veya maazallah bu Ahmet'in kulağına giderse, iş zabıtaya bile aksedebilirdi. Muhsin bütün bunların önüne geçmek için ve Celile'nin hastanede olduğunu kimse bilmesin diye Celile'yi pek ziyade görmek istemesine rağmen görmeye gitmemişti. Celile 5 gün yatağının içinde acı bir inkisarla yandı. Muhsin'in bu hareketinde Celile'nin yegane gördüğü taraf, gördüğünü ve anladığını hissettiği taraf onun kendisini sevmemesiydi. Çocuğun dünyaya geleceğini öğrenir öğrenmez kendisine karşı takınmış olduğu sert tavrı, o çocuktan bir an evvel kurtulmak için Celile'yi kırmaktan bile çekinmeden gösterdiği isticali, her şeyi bu sevgisizliğin, bu bakışın bir tezahürü olarak kabul ediyordu. Ondan bir çocuğun oluşunu istemeyecek, ondan dünyaya gelecek çocuğun aralarında ciddi bir bağ teşkil etmesinden ürkecek, onunla evlenemeyecek kadar onu sevmiyordu. Hastane odasının bembeyaz duvarları arasında beyaz önlüklü hasta bakıcıların duvar gibi hissiz çehrelerini görerek geçirdiği bu 5 günün yalnızlığı içinde Celile hep bunu düşünmüştü. Bu günlerin her birinde Doktor Raif şahsen birkaç kere onun odasına gelmiş ve Muhsin'in telefonla hatırını sorduğunu ona bildirmişti. Doktor Raif ona gayet dost bir ihtimam gösteriyor ve Muhsin günde 2-3 kere kendisini telefonla arıyordu. Her sabah güzel bir buket yolluyordu. Fakat hepsi bu kadar. Muhsin görünmüyordu. Muhsin tarafından sevilmemek acısı Celile için hakiki bir ıstıraptı. O Muhsin'in aşkına varlığını teslim ederken hiçbir zaman bu aşkın günün birinde ona böyle bir üzüntü olacağını, böyle bir ıstırapla sonuna yaklaşacağını düşünmemişti. Şimdi ölürcesine ıstırap çekiyordu. Ve hastaneye yollanıldığı günden beri artık gülümseme onun yüzüne bir nezaket maskesi dahi olamıyordu. Nişantaşı'ndaki apartmana döndüğü gün Muhsin onu apartman dairesinin kapısı önünde karşıladı. Ve hakiki bir özleyiş ve iştiyakla onu kolları arasına aldı. Onu kucaklayışındaki yanaklarını, boynunu, saçlarını, dudaklarını öpüşündeki iştiyakın alevlerini hissetmemek mümkün değildi. Seni ne çok özledim. Ne çok özledim Celile. Celile bu sözlere nasıl bir mukabele yapabilirdi? Biraz solgunsun ama. İyisin değil mi? Celile, çok iyiyim dedi. Çok şükür büyük beladan kurtuldum. Muhsin bu sözde gizlenmiş olan manayı anlamamazlıktan gelmek istiyordu. Celile, sen de memnunsun değil mi? Diye sordu. Ve sonra hiç gülmeden ve içinde hiçbir ihtizanın emaresi bulunmayan bir sesle ''Sen de beladan kurtuldun'' diye ilave etti. Şimdi koridordan içeri süzülmüştü. Yatak odasının kapısından içeri girerken arkasını döndü. ''Soyunayım, şimdi seni çağırırım'' dedi. Odasına girdiği zaman kendisini yüzü koyun olarak şezlongun üzerine attı. Hayatında birinci defa olarak Muhsin'i görmekten zevk duymamıştı. Birinci defa olarak onun okşayışları ve dudakları vücudunda bir ateş yakmamıştı. Ona ne kadar kırılmışım ya Rabbi diye düşündü. İçinde büyük bir boşluk var gibiydi. Bu öyle bir boşluk ve öyle bir yalnızlıktı ki o bu boşluğu ve bu yalnızlığın korkusunu Çeşme Ahu hanımefendinin yatağının başında bir kere hissetmişti. Onun hayata ebediyen gözlerini yumduğunu gördüğü dakikada. O zaman da müthiş bir kimsesizliğin dehşetini sinirlerinde buzlu bir rüzgar gibi dolaşıp vücudunu ürpettiğini hissediyordu. Şimdi içinde aynı soğuk rüzgar esiyor ve bütün hislerinin sıcak, yumuşak örtülerinden sıyrılmış, çırılçıplak ruhu bu soğuk rüzgar karşısında aç, çıplak bir çocuk gibi titriyordu. ''Onu sevmezsem ben ne olurum?'' diye kendi kendine dehşetle sordu. Ve sonra tıpkı Çeşme Ahu hanımefendinin ölümü karşısında duyduğu gibi kendisini çok zayıf ve mukavemetsiz hissetti. Ve hıçkırıklarını tutamayarak yüksek sesle ağlamaya başladı. Celile odaya girdikten sonra Muhsin oda kapısının önünde şaşkın bir halde kalmıştı. Ve Celile'nin Buse'lerini mukabelesiz bırakması, yalnız mukabelesiz bırakmak değil, kollarının arasında taştan bir cisimmiş gibi hareketsiz kalması, hayır, bu müthiş bir şeydi. Sonra 5 gün kendisini görmemiş olduğu halde oda kapısına kadar ancak onun mevcudiyetine tahammül etmiş ve can sıkıcı birisiymiş gibi onun yanından uzaklaştırmıştı. Yatak odasına onu almamıştı. "Soyunacağım, seni çağırırım." Celile ona bir yabancı muamelesi ediyordu. Celile ona ölesiye dargındı. Muhsin ona çok sert davranmış olduğunu, onu fazla kırdığını kendi kendine itiraf etmek istemiyordu. Yine onu suçlu çıkarmak onun vicdanını daha ziyade tatmin ettiği için hodbinliğine hoş geliyordu. Celile'nin oyununun meydana çıkmış olmasından küsmüş olduğunu, projelerini tatbik edememiş bulunmaktan dargın olduğunu zannediyordu. Fakat birdenbire Muhsin odadan gelen hıçkırık seslerini işitince hayret içinde kaldı. Celile küçük bir çocuk gibi ağlıyordu. Kapıyı açtı, odaya girdi. Celile olduğu gibi şezlongun üzerine uzanmıştı. "Celile yavrum, nen var?" diye mırıldanarak onun yanına yaklaştı. Evet, Celile de kendi kendine soruyordu. Nesi vardı? Eğer Muhsin'i sevmiyorsa niçin onun kendisini sevmesine... Eğer Muhsin'i sevmiyorsa niçin onun kendisini sevmeyişine ağlıyordu? Muhsin derken içinde çok sevilmiş bir ölüden bahsederken duyulan bir sızı vardı. Evet, Muhsin onun için ölmüştü. Fakat o ölen Muhsin'i seviyordu. Tıpkı büyük annesi gibi. O da günün birinde ölüvermişti. Fakat Celile onun ölüsünü daima ve bugüne kadar sevmiş ve özlemişti. Muhsin'le de arasında şimdi ölüm gibi bir şey peyda olmuştu. Ve Celile sevdiği bir ölüye ağlar gibi Muhsin'e ağlıyordu. Niçin ağlıyorsun? Şimdi de kendisini nikahlatmak için bu neviden kaprislere mi başvuracaktı? Celile Muhsin'den ne istiyordu? Niçin ağlıyorsun söylesene. Yoksa bana darıldın mı? Öyleyse gelmediğim için darıldın değil mi? Fakat makul ol. Ben oraya gelemezdim. Beni herkes tanır. O zaman herkes senin kim olduğunu ve benimle olan münasebetini anlayacaktı. Sonra ameliyatın ne olduğu malum. Benim dostlarımdan çok düşmanlarım olduğunu tecrübelerimiz bize öğretmedi mi? Böyle bir şeyden senin küsmeye hiç hakkın yok. Gelemezdim Celile, düşün bir kere. Celile düşünebilirdi belki. Fakat düşündüğünü hiçbir zaman söylemezdi. Celile yine konuşmuyor, sade ağlıyordu. O bu hıçkırıkların Muhsin'e söylediklerini ne söylemek ne de Muhsin'e kendisini bu kadar açık göstermek isterdi. Senden her dakika haber alıyordum. Senin yanında gibiydim. Daima Doktor Raif'e telefon ediyordum. Daima sıhhatini öğreniyordum. Çiçeklerimi ve kartlarımı aldın değil mi? Celile hıçkırıklar içinde "Aldım Muhsin, teşekkür ederim." dedi. Doktor Raif Celile'nin biraz zayıf olduğunu, birkaç hafta hava tedbirinin kendisine çok iyi geleceğini Muhsin'e söylemişti. Muhsin bütün işlerini bir hafta için terk ederek Celile ile beraber Boğaz'da sakin bir otele gitti. Bu otel eski bir yalıdan bozma bir oteldi. Muhsin ile Celile'nin büyük bir salon üstüne açılan 2 yatak odaları vardı. Muhsin 5 gün ayrı kaldıktan sonra ona ne kadar alışmış olduğunu ve artık onsuz yaşayamayacağını anlamıştı. Bu 5 günlük ayrılık uzun bir hasretmiş gibi onu sarsmıştı. Adeta onun açlığını, onun susuzluğunu çekiyordu. Bir hafta her şeyi terk ederek onun yanında kalmakla bu hasretini gidermeye çabalayacaktı. Eski bir nazır yalısı olan bu otel sessiz bir yerdi. Geniş sofaları, büyük divanhaneleri, uçsuz bucaksız salonları, tam deniz üzerine açılan pencereleri vardı. Salonlarının 6 penceresi vardı. 6'sı da denize açılıyordu. Kimseye görünmemek için onlar baş başa yemeklerini bu salonda yiyorlardı. Muhsin ikisinin bu yalnız kalışıyla ona karşı 5 gün duymuş olduğu hasreti gidereceğini ummuştu ama bu baş başa geçen saatler de onun iştiyakını tatmin etmiyordu. Çünkü ta yanında bulunduğu veya kolları arasında sıkı sıkı tuttuğu zamanlarda bile Celile artık orada onun yanında değildi. Celile artık onun yanında değildi. Görünüşte yine aynı sakin, terbiyeli, sessiz kadındı. Ağzından tek sitem çıkmamıştı. Bir kavga etmemişti Susuyordu. Konuşmuyordu. Konuşmuyor ve gülmüyor, hatta gülümsemiyordu. Muhsin onun bu sessiz malumluğu içinde ıstırap çektiğini anlıyordu. Gözlerinin etrafı simsiyah bir halka ile çevrilmişti. Rengi bal mum gibi sarıydı. Gözlerinin bakışları altın sarısı ışıklar serpmiyordu. İçindeki siyah renkler şimdi daha fazlalaşmış ve gözlerinin rengini daha koyulaştırmıştı. Hayır, Celle'nin hali sadece maddi bir menfaatinin tahakkuk etmemesinden doğan bir hayal kırıklığının infiali olsaydı, onu bu kadar bezdirmezdi. Muhsin Celle'nin kendisine fazla darıldığını hissediyordu. Onu çok darıltmıştı. Ölesiye. Şimdi bunu tamir etmek istiyordu. Bunu nasıl tamir edebilirdi? Onun Celile'ye ihtiyacı vardı. Dargın olmayan, kendisine itimadı bulunan, seven, sokulan, sıcak Celile'ye. Eski Celilesine. Eski Celile'nin şimdi burada olmayışı Muhsin'in kendi kabahatiydi. Eski Celile'yi o ürkütmüş ve kaçırmıştı. Onu yine bulabilmek için Muhsin birçok gayretler sarf ediyordu. Celile'yi eski halinde görebilseydi, ona her zamandan daha müşfik ve daha ateşli bir aşk isar ediyordu. Onu hiçbir zaman şımartmamış, sade sevmişti. Şimdi şımartmak istiyordu. Onun yüzünde bir gülümseyiş görmek, onun ağzından tatlı bir söz işitmek için elinden geleni yapıyordu. Celile'nin bütün hareketleri ve aksülametleri çok şahsi ve orijinaldi. Aşkı ve onu isar edişi hiçbir kadının aşkına ve bu aşkı isharına benzetmemişti. Dargınlığı da Muhsin'in şimdiye kadar beraber yaşadığı kadınların hiçbirinin dargınlığına benzemiyordu. Başkaları hırçınlık eder, kavga eder, söylenir, ağlar, bağırır, çağırırdı. Ve karşısındaki ne de olsa kendi suçlarını onun nazarında tahfife çabalayacak mazeretleri sıralamaya fırsat bulurdu. Fakat Celil'e tek söz söylemiyordu. Ne kendisini anlatıyordu, ne de karşısındakini anlamak istiyordu. Bir kere ağlamıştı. Artık hiç ağlamıyordu. Ağladığı gün bile bu gözyaşlarının sebebini bütün ısrarına rağmen Muhsin'e söylememişti. Hala hiçbir şey söylemiyordu. Muhsin'in öpüşlerinden kaçmıyordu. Fakat nüvazişlerine en ufak bir mukabelesi yoktu. Sessiz ve terbiyeliydi. Muhsin ona hitap ettiği zaman uzun bir muhavereye imkan vermeden kısa ve kesik cevaplar veriyordu. Muhsin'in kendisine hitap etmediği zamanlar o Muhsin'e tek söz söylemiyordu. Odada tek başınaymış gibi hareket ediyordu. Bir koltuğa oturuyor, gözleri kapalı hiçbir şeyle meşgul olmadan saatlerce o vaziyette sessiz ve hareketsiz duruyordu. Muhsin Celile ile aralarına girmiş olan bu anlaşmazlığın artık bir azap ve bir işkence şekline girmekte olduğunu hissediyordu. Celile artık onun yanında mesut değildi. Ve kendi yanında bedbaht olan bu kadınla beraber bulunmaktan Muhsin'in bir zevk duymasına imkan mı vardı? Halbuki Muhsin kendi yanında bedbaht olan bu kadının mesut olmasını, tıpkı eskisi gibi mesut bir kadın olmasını ve garezsiz, gölgesiz, hınçsız kendisini sevmesini istiyordu. Muhsin'in buna ihtiyacı vardı. Fakat bunu elde etmekten aciz duyuyordu. Celile ile aralarında eskiden mevcut olan, sözle tarif edilmez olan o şeyin artık mevcut olmadığını bütün vuzuhuyla görüyordu. Çok kaba davranmış olduğunu kendi kendine itirafa mecburdu. Celile'yi hiç tanımamış ve hareketinin onun üzerinde nasıl bir tesir yapacağını hesaba katmamıştı. Birdenbire Celile'yi müthiş darıltmıştı. Celile'nin kendisinden böyle bir muamele beklemeyişi, onun sukutu hayalinin bu kadar şiddetli ve bunun aksülametlinin bu kadar kuvvetli tecellisine sebep olmuştu. Muhsin bütün hüsniyetiyle bunu tamir etmek istiyordu. Celile ile anlaşmak istiyordu. O Celile'yi bir gün, iki gün, beş gün için değil, bütün hayat için seviyordu. Bu aşkının devamlı olması için bunun bir nikah bağıyla kavilleştirilmesine, kuvvetlendirilmek ihtiyaç yoktu. Muhsin Celile ile onu sevmediği için nikahlanmaktan çekinmiyordu. Bunu Celile'nin anlaması lazımdı. Celile'nin Muhsin'in sebeplerini anlaması lazımdı. Muhsin lalet daim bir adam değildi. Ailesinin üç batından yaptığı bir isim ve kendisinin bugün eriştiği yüksek mevkii vardı. Bugün partide en kudretli bir şahsiyetti. Yarın mecliste ve birkaç zaman sonra bir vekalet sandalyesinde oturacaktı. 40 şu kadar senelik hayatına hep bu rotayı vermişti. Hep buna doğru hareket etmiş, memleketin mali hayatında en kudretli bir şahsiyet olarak bu zirveye yükselmişti. Şimdi tam mücadelelerinin meyvesini koparmak üzere bulunuyordu. Ve tam bu zamanda o düşmanlarının eline kendini hor, hakir gösterecek herhangi bir silah verebilir miydi? Celile'nin vaktiyle Ahmet'in karısı oluşu, onun kendisiyle beraber aynı zirveye resmen yükselmesine maniydi. Muhsin çıkacağı noktada düşmanlarının gözlerini kamaştırmak istiyordu. Şaşasına bir tek lekenin gölge vermesini istemiyordu. Muhsin'in yapılmış bir hayatı vardı. Herkesin karşısında hürmetle eğildiği bir itibarı vardı. Şerefi ve izzeti nefsi vardı. Serveti vardı. Bütün bunlardan bir tekini kaybetmek istemiyordu. Her şey onun elindeydi. Elinde olanları feda edemezdi. Malik olduğu şeylerden bir tekini kaybetmek istemiyordu. Malik olduğu şeylerden bir tekini feda edemezdi. Bulunduğu mevkiyi muhafaza etmek, bu mevkiin kendisine vaat edildiği en yüksek merhalelere kadar erişmek azminde olduğu müddetçe bütün bunları sağlam temellere dayamak mecburiyetindeydi. Celile'nin kalbi bu yüzden kırılmamalıydı. Celile kendisini anlamalıydı. Celile'nin bu hayatın resmen içine girmeye ihtiyacı yoktu. Celile bu hayattan kendisine düşen hisse ile de mesut olabilirdi. Fakat Celile onun hayatına resmi surette girmek istememeliydi. Muhsin Ahmet'in mutakallısını zevce diye koluna takıp sefaretlerin resmi kabulüne götüremezdi. Onu yüksek muhitlere sokup herkese tanıtamazdı. Günün birinde bir kadını karım diye böyle bir muhite sokmaya karar verdiği zaman bunun kendi sevdiği değil, herkesin hürmet ettiği ve edeceği bir kadın olmasını isterdi. O Celile'yi hiç bırakmayacağına, hiç bırakamayacağına emindi. Celile'nin de bunda emin olmasını, Celile'nin de kanaatkar olmasını istiyordu. Eğer Celile kendisini seviyorsa bunu anlamalıydı. Celile ile bir kere konuşsa kendisini anlatabileceğini zannediyordu. Fakat bunu izah edebilmek için evvela Celile'nin ona bir tek lakırdı söylemesi ve böyle bir vesileyi vermesi lazımdı. Halbuki buraya geldiklerinden beri 4 günü arkalarında bırakmışlardı. Muhsin hala böyle bir vesile elde etmemiş bulunuyordu. Celile ona konuşmak için hala en ufak bir fırsat vermemişti. Celile salonun denizin tam üstüne doğru açılan geniş pencerelerinden birine kollarını dayamıştı. Deniz simsiyah, gece kapkaranlıktı. Gökte yıldız yoktu. Hava ağır ve bulutluydu. Pencerelerin altından hafif bir ışıltıyla deniz akıp gidiyordu. Karşı sahillerde tek tük ışıklar sarı gözler gibi kırpışıyordu. Celile'nin üzerinde beyaz bir elbise vardı. Bütün omuzlarını açık bırakan bir elbise. Kızıl saçlarını ensesinde toplamıştı. Ağır göz kapaklarıyla, yarı örtülü bakışlarla bu karanlık geceye bakıyordu. O, böyle karanlık gecelere yine böyle eski bir yalının penceresinden ne kadar çok bakmıştı. Bu gece çocukluğunun ve genç kızlığının gecelerinden biri gibiydi. Celile karanlığa bakıyordu. İçinde bir kasvet vardı. İçi bu gece gibi karanlık ve ışıksızdı. O zamanlarda neşesiz çocukluğu ve heyecansız, ümitsiz genç kızlığı yıllarında da kollarını pencere pervazlarına dayar, sonsuz bir karanlık üstüne açılmış bu pencerelerden dışarı bakardı. Hiçbir şey görmeden. Sade aşağıda bazen fışıltı ve bazen tehdikar bir homurtu halinde yukarıya doğru yükselen denizin sesini işitirdi. Bu otele geldiklerinin 5. gecesiydi. Yine eskiden yaptığı şeyi yapmıştı. Kollarını pencere pervazına dayamış ve yosun kokulu deniz havasını ciğerlerine çekerek görmeden karanlıklara bakmıştı. Celile, efendim, birdenbire irkildi. Onun odadaki mevcudiyetini unutmuş gibiydi. Başını geri çevirdi. Salonun ortasındaki avizelerden kuvvetli bir ışık odaya dağılıyordu. Kenardaki geniş masanın üstünde biraz evvel yedikleri yemeklerin tabakları, buzlu vodka taşıyan büllür sürahi duruyordu. Muhsin karşısındaydı. Üzerinde beyaz bir pantolon ve beyaz bir gömlek vardı. Gömleğin yakası açık ve kolları kıvrılmıştı. Bu haliyle kotra ile çıktıkları ilk günü ona ne kadar hatırlatıyordu? Bak sana ne getirdim. Muhsin pantolonun arka cebinden ipek kağıtlara sarılmış ufak bir mahfaza, küçük kutu çıkarıyordu. Bugün şehre inmişti ve onu biraz memnun eder, biraz kızgınlığını giderir ümidiyle Celile'ye pahalı bir hediye almıştı. Bu büyük bir sıra taştan bir bilezikti. Bugün bizim kuyumcuda gördüm. Çok beğendim. Seni düşündüm. Fena bir şey değil galiba. Mahfaza açıldığı zaman Celile, "Oh, çok güzel," dedi. "Teşekkür ederim. Sahi beğendin mi?" "Çok beğendim. Koluna ben takayım." "Teşekkür ederim." Sol kolunu uzatmıştı. Muhsin bileziği taktıktan sonra bileğinin iç tarafını samimiyetle öptü. "Seni memnun edebildimse çok bahtiyarım." "Ben her zaman memnunum Muhsin." "Hayır, her zaman değil. Senin birkaç zamandan beri benden memnun olmadığını hissetmiyor değilim." "Yanılmış olmayasın." "Sen hiç yalan söyler misin?" "Söylemem Muhsin." "Niçin şimdi söyledin?" "Doğruyu söyleyemediğim için." "Doğruyu niçin söyleyemiyorsun?" "Ben konuşmasını sevmem. Benden ne şikayetin var? Seni nasıl darılttım? Bana niçin darıldın? Bırak bunları şimdi. Ben bu akşam seninle konuşmak istiyorum. Anlıyor musun? Bu akşam seninle konuşup anlaşmaya ihtiyacım var. Celile, mesut değilim." Celile arkasını karanlık geceye vermişti. Onun yüzünü iyi görmek için başını pencerenin kenarına dayamıştı. Onun gözleri içine bakıyordu. Devam etti. "Mesut değilim Celile. Sen de mesut değilsin. Halbuki saadetin senin ve benim de kalplerimizden uzak olması için ortada en ufak bir sebep yok. Seni seviyorum Celile. Hem de bir çılgın gibi." "Ne gülüyorsun?" "Hiç." "Böyle gülersen konuşmak cesaretini kaybedeceğim." "Ben sadece gülümsedim Muhsin." "Ama ne mühtezi bir gülümseyişti o. Benim seni sevdiğime inanmıyor musun?" "Hayır." Muhsin birdenbire şaşırdı. "Sen de yoksa beni sevmiyor musun?" "Cevap versene." "Ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Bana karşı olan sevgin artık tükendi mi? Ben seni çok sevdim Muhsin. Seni çok sevmiş olduğum muhakkaktır. Sen benim her şeyimdin. Ya şimdi?" "Bir şey söylesene. Seni sevmemek benim felaketim olur." "Bu seviyorum demek değildir ki." "Herhalde seni hala seviyorum. Yoksa bilmem ki ne yaparım." "Herhalde diyorsun. Hissiyatını tahlil edemiyor musun?" "Hayır Muhsin. Hakikati itiraf etmek icap ederse kendi duygularımı tahlilden acizim." "Duygularını beraber araştıralım Celile. İçimizi görmeye, her şeyi aydınlığa çıkarmaya çabalayalım." "Seni sevmiyor muyum? Bunu söyleyemem. Dünyada yegane bağlı olduğum şey sensin. Hala sensin. Fakat senin beni sevmediğini gördükçe ve hissettikçe bana sen öldün gibi geliyor. Ve sanki sen başka sensin gibi. Anlatamam ki." "Celile, seni çılgın gibi sevdiğimi anlamıyor musun? Ben senin beni hiç sevmediğini pek iyi anlıyorum. Ve çok iyi biliyorum. Yanılıyorsun." "Yanılmıyorum Muhsin. Senin beni sevmediğini anlamak için falcı olmaya ihtiyaç yok. Celile, bana ne sebepten darıldığını anlatır mısın?" "Darılmak mı? Sana dargın mıyım? Bunu da hiç düşünmedim. Darılmak için ortada bir sebep lazım değil mi? Sevmemek. Beni artık sevmemek. Bu senin elinde olmayan bir suçtur. Bu suç için ben sana nasıl darılırım? Peki bana niçin darıldın? Evet, ben sana dargınım Muhsin. Bu dargınlık sözünü sen söyleyince ben yüreğimdeki bu hissi bir isim koyabilirim. Ben sana dargınım. Fakat hiç şüphesiz ki bu şey beni artık sevmediğin için değil. Belki de bana bunu ihsas ediş şeklinden dolayı kızdım sana. Benimle sen daha açık sözlü olamaz mıydın? Celile kızım, işte ne yapayım? Elimde değil, artık seni sevmiyorum, seni aldatmak istemem diyemez miydin? Celile dudaklarının ve sesinin titrediğini anladı ve onun için sustu. Muhsin de onun göz pınarlarına dolan yaşların pırıltısını görmüştü. Celile dedi, beni dinle, anla ve mazur gör. Sana karşı birçok borcum ve birçok kabahatim var. Hepsini biliyorum. Sen bana karşı çok cömerttin. Ben sana karşı hasis davranır görünüyordum. Fakat kalbimde sana karşı olan duyguları bir bilsen, seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Senin aşkına, senin yakınlığına sana ihtiyacım var. Sana alıştım. Bir afyona, bir kokaine alışır gibi sana alıştım. Sen benim, beni yaşatan zehirim oldun. Celile yavrum, senin mevcudiyetine ömrümün sonuna kadar ihtiyacım olacağından eminim. Sen benim kadınımsın, benim eşimsin. Ben senden başka kadın istemiyorum. Bu ömrümün sonuna kadar böyle olacak. Seni severek ihtiyar olmaya karar verdim. Benim sözüme itimadın yok mu? Niçin bana inanmıyorsun? Celile susuyordu. Konuşmuyordu. Dudakları sıkı sıkı kilitli ve gözlerinin bakışları sıkı sıkı kilitliydi. 20. ayrımın sonu. Sayfa 281.